gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir sorun var programında daha birlikteyiz. Bugün bir sorun var programının konusu dua ve kader. Hassas ve derin bir konuyla inşallah birlikte olacağız. Ve değerli konuğumuz Sayın Doktor Fatma Bayraktar Karahan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Arzu Hanım.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Sizler de iyisinizi ümit ediyorum.
Bizler de iyiyiz, hamdolsun. Hocam sorulara geçmeden evvel kısaca sizi tanımak isteriz.
Tabii ilk orta ve lise tahsilimi Ankara'da tamamladım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Fakültede öğrenciliğim yıllarında hafızlık yaptım. Yüksek lisans ve doktoram kelam anabilim dalında. Dua ve kader ilişkisi tezim, benim doktora tezim aynı zamanda. 20 yıla yakın bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaizlik, aile bürosu, çocuk esirgeme kurumları, sevgi evlerinde, manevi rehberlik ve Diyanet İşleri uzmanlığı görevlerinde bulundum. Diyanet İlmi Dergi'nin editörlüğünü yürüttüm. Akademik ve güncel dergilere yazılar yazdım. Dua ve Kader, Rahman'ın Kadın Kulları, İz Bırakanlar ve İslam'da Aile isimli kitaplarım bulunmakta. Hali hazırda da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak gençlerle buluşmaya ve itikadı, imanı, kelamı onlarla konuşmaya ve öğrenmeye devam ediyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Rabbim bağışlarsa.
Amin. Allah bağışlasın. Evet hocam sorulara geçebiliriz. Sümeyra Hanım söz sizde.
Evet, ben de öncelikle davetimizi kabul etmenizden ötürü size hoş geldiniz diyerek başlayayım. Teşekkür ederek başlayalım hocam.
Hoş bulduk. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sümeyra Hanım. Çünkü önemli bir konu. Konuşmaya fırsat ve imkan çıkmış oldu karşımıza.
Evet, evet. Gerçekten çok önemli bir konu. Tabii size hoş geldiniz derken uzun süredir bizi takip eden, dikkatle takip eden dinleyicilerimize de bir hoş geldiniz demiş olayım. Fatma Hocam, kendinizi tanıtırken de bahsettiniz. Bugün sizin çalışma alanlarınızdan biri olan dua ve kader üzerine bir söyleşi yapalım istedik. Çünkü bu iki kavram belki de hani anlamını tam olarak bilmediğimiz için mi, sanki hayatta zaman zaman birbirine zıt gibi duran kavramlar gibi algılayabiliyoruz. Bu noktada sanki hayatımızda her şeyin belirlenmiş olduğu kader ile değişim çağrısı olan dua anlayışımızı nasıl bağdaştırabiliriz hocam?
Evet. Aslında en can alıcı noktadan ve direkt başlamış olduk hani ilk soruyla birlikte. Çünkü her iki kavram hakikaten hem bizim insan olarak bu kainatta, bu alemdeki varlığımızı, konumumuzu belirliyor. Hem toplumsal yaşam içerisindeki halimizi belirliyor. Hem de Rabbimizle olan iletişimimizi, ilişkimizi, onunla olan bağımızı da belirliyor. Çünkü bu iki kavram bizim Allah tasavvurumuzdan insan tasavvurumuza ve alem tasavvurumuza varacak bir skala da karşımıza çıkıyor. Biraz daha böyle somutlaştıracak olursak Sümeyra Hanım, biz kaderi toplumsal yaşam içerisinde olması gerektiğinden farklı şekilde Müslüman toplumlar olarak algıladık, anladık ve maalesef onu hakkıyla, ayetin ifade ettiği şekilde hakkıyla takdir edemedik, hakkıyla idrak edemedik. Doğal olarak kaderi özellikle kendi hayatımızda olumsuz durumlarla karşılaştığımızda gündeme getirdik. Ve kaderi olumsuz durumların bir izahı, bir açıklaması haline biz indirgedik. Fakat kaderi böyle bir açıklamanın içine hapsettiğimizde bir Rabbimizle olan bağımız bundan zarar gördü. İtikat kelimesi, akt kelimesinden gelir Arapçada ve itikat akttır, yani bağdır. Allah'la olan bağımızdır. Şimdi biz itikadımızı kuvvetli tutmak bizim temel amacımızken Allah'la bağımızı yanlış bir kader tasavvuruyla ya da kaderi sadece olumsuz durumlara hasrederek aslında Rabbimizle olan bağımızı zedeler hale geldik. Ne durumlarda biz kaderi kullandık? Başımıza olumsuz bir durum geldiğinde bunun kaderle ilgili olduğunu söyledik. Yani eşimiz Eğer hayırsızsa, evladımız hayırsızsa, sağlığımız bozuksa, maddiyatımızda bir darlık, bir sıkıntı varsa, işte bunu kaderle izah etmeye çalıştık. Ama ne hazindir, ne kadar üzücüdür ki Sümeyra Hanım, biz olumlu durumları kendimizden, olumsuz durumları Allah'tan bildik. Oysa Kur'an-ı Kerim olumsuzlukların bizden kaynaklandığını, güzelliklerin ise Rabbimizden kaynaklandığını bize hep haber veriyordu. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın derken ayetler, ya da kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı bunlar başınıza geldi derken ayetler, biz kaderi sadece olumsuz durumları izah etmek için, tırnak içinde söylüyorum, aslında kullandık. Bazen istismar ettik ve Allah'la bağımızı tesis etmesi gereken bu önemli kavram, alemle olan, kainatla olan ilişkimizi tesis etmesi, inşa etmesi gereken bu kavram bambaşka bir amaca hizmet eder hale geldi. Nitekim öyle olunca da hemen akla şu soru geldi, işte sizin ifade ettiğiniz gibi, madem bu olumsuz durumların hepsi belirlenmiştir, o vakit bizim dua etmemizin ne gibi bir anlamı olabilir? Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bize pek çok meseleyle ilgili nasıl dua edeceğimizi bile öğretir iken, biz eğer bu konular Allah katında takdir edilmiştir, belirlenmiştir ve asla değişmesi mümkün değildir şeklinde onlara bakarsak, o zaman ettiğimiz duanın ya da edeceğimiz duanın bir anlamı kalır mı sorusu karşımıza çıkmakta. Doğrusu konuyu bir tez konusu olarak çalışma istememin sebebi, vaizlik zamanımda bir hanımefendinin, çok sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçen bir hanımın, hocam dualarımız kaderimizi değiştirir mi sorusuyla başladı. Çünkü bu pek çoğumuz için bir soru. Yani dua ve kader konusu çok birbirinden ayrılamaz iki konu. İşte o noktada ikisini nasıl ele almak lazım? Herhalde ilk sorunuzun başında bir ifade kullandınız. Oraya atışta bulunmam gerekecek. Nasıl bir kader ve nasıl bir dua anlayışım var? Evvela dönüp ona bakmam lazım. Çünkü bu iki kavramdan birini bile yanlış anladığımda ikisinin birbiriyle uyuşması ya da uyumu söz konusu olamayacak. Nitekim kaderle ilgili böyle ufak bir parantez içi açıklamada bulundum ama biraz daha da açmak istiyorum. Kaderi sadece olumsuz durumları bir izah gibi algılıyoruz dedim. Olumlu durumları kendi kabiliyetimize, aklımıza, maharetimize, becerimize bağlarken, olumsuz durumları Allah'ın takdirine bağlıyoruz. Ve aslında bu bizim sevgili Sümeyra Hanım, sorumluluk duygumuzu zedeleyen ve Müslüman olarak kainatın gidişine müdahil olma, kainatı inşa etme, dünyayı imar etme, kulluk bilincine aykırı bir tutum sergilememize sebep oluyor. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve sevgili peygamberimizin anlatımlarına baktığımızda, onun örnekliğinde, yaşantısında, kaderin bugün bizim anladığımız anlamından çok daha derin ve çok daha güçlü anlamları olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kaderi, özellikle yaptığım semantik çalışmada, sözlüklerle yaptığım çalışmada şunu gördüm ki, Kur'an kaderi bir ölçü olarak koyuyor ve Allah-u Teala kainattaki o değişmez ölçüsünü dikkate alarak hareket etmemizi istiyor. Eğer o değişmez ölçüyü dikkate alarak hareket ederseniz, zarara uğramayacağınızı, hataya düşmeyeceğinizi, yanlış yapmanızın çok daha az olacağını ifade ediyor. Ama biz onu bir ölçü olarak kabul etmekten ziyade yanlışlarımıza bir kılıf olarak kullanmayı zaman zaman tercih ediyoruz. Belki kulluk sahibi var bunda, belki nefis var bunun içerisinde, belki bilgisizlik var. Çünkü ben bilgisizlik boyutu da olduğunu düşünüyorum. Ve hep şunun altını çiziyorum, duayla, değişim çağrısı olan duayla kaderi nasıl bağdaştırabiliriz? Kur'an bağdaştırmış. Hatırlarsınız, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize bazı dualar öğretir. Rabbena diye başlayan dualar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Allah lafzının olmadığı ama anlam olarak dua manası içeren dualar vardır. Yani o dualara bakıyorum. O dualarda eşin ve evladın göz aydınlı olmasına dair bir dua karşıma çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman demek ki burada bir değişim imkanı var. Ömrün, vücudun, bedenin sıhhati için dualar var mı? Evet, var. Evladın hayırlı olması için var. Rızık için var. Şimdi bunları saydıkça biz şunu görüyoruz ki, Kur'an'ın bize hangi konularda duaları öğrettiği, o alanlarda bir değişme imkanının olabileceğine dair bir vurgudur da aynı zamanda. Yani sizin gençler bana soruyorlar, hocam diyorlar, evlilik kaderimiz mi? Diyorum ki, eğer Kur'an bize bu hususta bir dua öğretmişse, ki öğretti, demek ki bu konuda henüz bizim yapacaklarımız daha tamamlanmadı. Yani dua ile birlikte Allah'tan bu noktada yardım istememizin bir anlamı var. O yüzden bir duayı bir değişim çağrısı olarak görmek ve bir değişim oluşturacağına inanmak da bizim dua anlayışımızın doğru bir çerçeveye oturmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü nasıl kaderi hep hataya bağladıysak, duayı da biz sadece bir tırnak içerisinde ibadet gibi algıladık ve bir değişim oluşturacağına bazen de inanmadık. Yani böyle ben hep şey söylüyorum, tesbih çeker gibi yapılan dualar vardır. Yani dilinize pelesenk olmuştur, ezber tekrar eder gibi söylersiniz. Ama Kur'an'ın değişimi sağlayacağı iddiasında bulunduğu dua Allah-u Teala ile kalbin konuşmasıdır. O yüzden kalp Allah'la konuşacağında tüylerin diken diken olması, kalbin farklı şekilde çarpması, belki gözün yaşarması, belki secdeye kapanma arzusunun beraberinde gelmesi gibi kişide farklılıkların oluşması gerekir. Ama dua ibadet boyutuyla yerine getirildiğinde işte o noktada dilimize pelesenk olan bir tesbih cümlesi gibi sadece biz onu zikrederiz. Ama dua bir değişim çağrısına maalesef dönüşmez. O yüzden kaderi de duayı da doğru olarak yerli yerine koymak, dediğim gibi bizim hem Rabbimizle olan o aktimizi, o itikadımızı çok kuvvetlendirecek, hem kainata bakışımızı değiştirecek. Çünkü böyle bir değişim çağrısı olan dua insana hakikaten büyük bir heyecan veriyor. Mesela ümitsizliğiniz ortadan kalkıyor, kaygılarınız ortadan kalkıyor, endişeleriniz teskin oluyor, hüzünleriniz Rabbim tarafından gideriliyor. Çünkü orada başka bir boyut var, başka bir değişim var. O yüzden kader ve duayı yerli yerine koyduğumuzda pek çok sorumuz ve aslında bence pek çok sorunumuz da ortadan kalkacak diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel ifade ettiniz aslında hocam. Aslında şunu görüyorum ki sizin anlattıklarınızdan, kavramları yerli yerine koymak aslında hayata yansıdığı zaman, yani daha doğrusu yerli yerine koymadığımızda hayata bunun çok yanlış ve sakat bir yansıması oluyor bir yerde. Ve aslında birbirini destekleyen kavramları bile birbirine zıtmış gibi algılayabiliyoruz.
Çok doğru. Yani,
evet, ifade ettiğiniz şeyler çok önemliydi. Yani kaderin aslında bizim algılarımızda hep olumsuz durumları izah eden, işte böyle arabesk bir tarafının falan olduğu bir kültürel yapıda aslında yetiştik. Hepimizde ister istemez böyle bir kader anlayışı da vardı en azından diyebiliriz. Geçmişimizde olabilir ya da hala yansımasını yaşıyor olabiliriz. Ama aslında bunun yansıması işte olumlu durumları kendimizden ama olumsuz durumları Allah'tan bilir hale gelmek olunca aslında bu noktada hem kendimiz sıkıntıya düşüyoruz hem hayatımızda bazı sıkıntılar oluşuyor. Yine Kur'an'daki bu kaderi ölçü olarak ifade etmeniz, ben hep kader ifadesini söylerken hani kadar, şu kadar, ne bileyim, bir ölçü ifade ediyor aslında. Hep ben de bunu dikkatimi çekmişti Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an'daki yine dua ifadelerinden, işte Rabbena diye başlayan ve işte rızık, evlat ve sağlık için yapılan dualardan bahsettiniz. Ve aslında altını çizmem gereken, belki bir motto olarak kullanmamız gereken şey, Allah'la kalbin konuşması olarak duayı ifade etmeniz bence çok önemli. Çünkü biz herhalde işte dua ederken hani ibadet olunca sanki bir zorunluluk, bir mecburiyet gibi algılıyoruz. Halbuki kalbin Allah'la konuşması dediğimizde burada bir ne denir, bir içsel bir dürtü, bir daha bir güzellik, bir hem özgür bir irade söz konusu, hem de kalbin bundan tatmin olması da söz konusu. Bu açıdan gerçekten söyledikleriniz çok önemliydi. Peki hocam, yani biz tabii duadan bahsediyoruz ama dua anlayışımızda da sanki bazı yanlışlar, bazı eksiklikler var mı diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya Furkan suresinde, işte duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Yani Kur'an'ın bize öğrettiği bir dua şekli var mı? Nasıl dua etmeliyiz diye sorsam size hocam.
Evet, çok doğru bir soru olur yine. Bunun da hani kaderle ilgili başladık çünkü oradaki yanlış tahayyülümüzden duayla da devam etmekte fayda var. Burada şunu da altını çizmek lazım. Yanlış, bu iki kavramı yanlış yerlere koyduğumuzda, çünkü bunlar bizim Rabbimizle ilişkimizi de belirledikleri için Rabbimizle ilişkimize bunlara yanlış anlam verdiğimizde de zedelenmeler olabiliyor. Yani o olumsuz durumu yaşayan kişi yesiz, bu senin kaderin de dediğinizde Allah'la olan irtibatını, iletişimini bazen zedeleyebiliyorsunuz. Kayıplarda, acılarda, hastalıklarda, sıkıntılarda, bir takım yaşanan olumsuz hallerde kişinin en çok Rabbine yakın olma ihtiyacını yoğun şekilde hissettiği ve sadece gücü, sadece teselliye Allah'ın yardımında, Rabbinin yardımında bulacağı bir noktada siz o kişiyi ya da kendinizi Allah'ın yardımından uzak bir noktaya savrulmuş halde buluyorsunuz. Yani kaderi yanlış bir yere koyduğumuzda böyle de bir riski var. Aynı durum dua için de geçerli. Çünkü hakikaten duayı salt bir, evet, bir ibadet boyutu kesinlikle var. Asgari düzeydir o. Yani duanın en hatta Muhammed İkbal İslam tefekkürü o çok güzel ifade eder. Ruh böyle sükunete erdiğinde dua ibadettir der. Ama esas onun dua haline dönüşebilmesi için ruhun yükselmesi gerekir der. Yani orada farklı bir yükseliş içinde olmalı. Evet, kalp Allah'la konuşacak noktaya ermeli. Ve hani hep o vurguladığımız şah damarından daha yakın olan Allah'la o yakınlığın farkına varma hali olmalı dua. Zaten işte o zaman bir çağrıya dönüşecek. Çünkü kelime anlamı olarak çağırmak, davet etmek anlamı var duayı. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a bir davet burada söz konusu. Şimdi biz sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bizim için önemli olan insanlara davette bulunurken iştiyakla, ben ilk sizin davetinizi aldığımda o iştiyak, o samimiyeti yoğun bir şekilde hissettim. Biz kullar arasındaki, sizlerden de kullar arasındaki davette bile o samimiyet, o coşku hissedilirken bir de düşünebiliyor musunuz? Bizleri yaratan, yoktan yaradan, var eden varlık sebebimiz, kainatın yaratıcısına bir davette bulunacağız. Yani bu davetin heyecan içermemesi, coşku içermemesi, bu davetin bilinç içermemesi, şuur içermemesi mümkün mü? O yüzden o noktada duayı da doğru bir noktaya koymak lazım. Dua ne değildir de ben iki noktaya çok önemsiyorum Sümeyra Hanım. Çünkü maalesef duaya yapabileceğimiz en büyük haksızlıklardan biri bu. Bazen duayı ilkel dinlerdeki büyü gibi algılıyoruz. Otomata atılan, ben hep o ifadeyi kullanıyorum, bir din filozofunun tanımı, otomata atılan madeni bir para gibi algılıyoruz duayı. Yani belli sayıda, belli şekilde, belli özellikleri olan cümleler manzumesi ve karşılığında tuşa basıp istediğimizi alacağız gibi bir algı içindeyiz. Oysa isteğimiz, bakın, otomata atılan bir bozuk para ne demek? Allah-u Teala'nın iradesini görmezden gelmek demek. Allah'ın iradesinden bir şey talep ediyoruz. Allah'ın muradından, irade kelimesi, murat kelimesi aynı köktür. Yani Allah'ın muradından, dilemesinden bir talepte bulunuyorum ben kul olarak. O yüzden bunu böyle bir şekle, bir forma, bir ölçüye sıkıştırmak ve Allah'ın iradesini mutlak anlamda ben şunu şu şekilde söylersem yerine gelecek gibi bir zorunluluğa bağlamak, bir defa yine en baştaki noktaya dönecek olursak Allah tasavvurumuz bakımından sıkıntılıdır. Yani Rab tasavvurumuz bakımından sıkıntılıdır. O yüzden duanın bir tılsım, bir formül, bir sihirli söz olmadığını hep gönlümüzde ve aklımızda tutmalıyız. Evet, kolayımıza geliyor. Yani biri bize söylesin, şu sayıda okuyalım, şu şekilde okuyalım ve tamam, şu ayetle okuyalım. Ama dua böyle bir şey değil. Bir tılsım değil, bir sihir değil, bir formül değil. Dünyayı imar etmeye için gönderilen eşref-i mahlukat olan insanın özgür iradesiyle mutlak irade sahibi olan Allah'tan talebidir dua. O yüzden bu ikisinin farkında olmak lazım. Bunun iki boyutu var. Bir, benimle ilgili olan boyutu, yani kul ve insanla ilgili olan boyutu. Ne dedik orada? Bilinçli ve şuurlu bir isteme hali olmalı. Oradaki bilinç ve şuur beraberinde teslimiyet ve ümit de taşımalı. Tam bir teslimiyet ve ümit de taşımalı. Hocam, şuursuz ya da işte bilinçsiz duamız oluyor mu? Evet, bazen oluyor. Bazen ağzımızdan çıkanı kulağımız hakikaten duymuyor. Söylediğimiz sözün nasıl bir anlama geldiğini farkında olmuyoruz. ya da o anki duygu yoğunluğumuzla söylenmemesi gerekenleri söylüyoruz. İstenmemesi gerekenleri istiyoruz. İstenmemesi gerekenler konusunda ısrar ediyoruz. Çünkü şuur bazen duyguların tesiri altında kalabiliyor ama şuurlu bir isteme hali olmalı. Ne istediğinin kul farkında olmalı. O yüzden ben diyorum ki hangi dua değişim çağrısıdır? Evvela dua edeni değiştiren dua bir değişim çağrısıdır. Sizi değiştirmeyen Sümeyra Hanım bir dua kainatta hiçbir şeyi değiştiremez. Beni değiştirmeyen duam başka hiçbir şeyi değiştiremez. O yüzden evvela dua beni değiştirmelidir. Çünkü ben şunu biliyorum. Ben dua ettiğimde alemlerin Rabbi olan Allah'a onun bilmediği bir şeyi söylemiyorum. Rabbim benim ne istediğimi biliyor, niçin istediğimi biliyor, nasıl istediğimi biliyor. Ama dua cümlesine ben bu isteğimi döktüğümde ben fark ediyorum ne istediğimi. Ne istediğimle yüz yüze geliyorum. Ve biz ne istiyorsak aslında oyuz. Ne istiyorsak aslında o kadarız. O yüzden isteme çok ciddi, çok net ve kararlı bir iradeye dayanmalıdır. Yani bilince ve şuura dayanmalıdır. İkincisi eyleme dayanmalıdır. Biz merhum Mehmet Akif onu çok güzel beyitlerinde ifade ediyor. Biz kaderde nasıl başımıza gelen olumsuzluklara bir suçlu ararken kaderi karşımızda koyuyorsak duada da şöyle bir hata yapıyoruz. Tembelliklerimizin, ihmalkarlıklarımızın, neme lazımcılıklarımızın karşılığında dua ediyoruz. Ama İbn Sina dua risalesinde der ki, hem bir İslam filozofudur biliyorsunuz, hem bir tıp hekimidir, önemli bir İslam alimi, İbn Sina dua ile ilgili risalesinde der ki, işte kimin duası kabul olur? Bir kimseye Allah'tan başka yardım edecek hiç kimse kalmadığında ettiği dua kabul olur diyor. Şimdi burada iki anlam var, iki anlam mündemiş. İlki, öncesinde siz yapılması gereken her şeyi yapmış olmalısınız. Yani şifa yolunda, tedavi yolunda, işte ulaşmak istediğiniz gaye yolunda, o hayırlı evlat için, o iyi ev, salihlerden evlat için, o huzurlu aile yaşantısı için, o borçsuz harçsız sadaka verilen, zekat verilen, fitre verilen ev için size düşeni yapmış olmanız lazım. Size düşeni yapmayıp bunları oturduğunuz yerden Allah'tan istediğinizde aslında biz kendi tembelliğimiz karşısında istiyoruz ki Allah-u Teala karşılığında bizim yapmadıklarımızı o yapsın. Ama Allah'ın yeryüzündeki kaderi böyle değil. Ölçüsü böyle değil. Allah'ın kanunları böyle söylemiyor. Kula düşen gayret, ayet-i kerimede Rabbimin buyurduğu gibi ve en leyse lil insani illa men sa'a. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Yüce Allah. O yüzden gayret etmek öncelikli bana düşen. Yani bir duamın kabul olması için öncesinde yapılması gereken her şeyi yapacağım. Ve biliyor musunuz çok enteresan. Genellikle biz üzerimize düşen her şeyi yaptıktan sonra dua etmeye başlamak yerine orada duayı bırakırız. Çünkü çok enteresan bir denge vardır orada. Allah'a teslim olmakla kendi özgür iraden arasında çok önemli bir denge vardır. Biz zannediyoruz ki bunlar birbirine zıtlar. Oysa tam tersi, bunlar birbirini bütünleyecek şeyler. Yani biz kul olarak özgür irademizle yapmamız gereken her şeyi yaptıktan sonra ancak Allah'a el açmaya yüzümüz olacak. Yani ben çocuğumun eğitimi için gayret göstermezken, eğitimden kastım ahlak eğitimidir, din eğitimidir. Çünkü biz hep öbür eğitimi biraz çok öne aldık ya. Onu düşünmesinler dinleyenlerimiz zihinlerinde. Elbette o da önemli ama asıl olan iyi bir insan, iyi bir kul, iyi bir bu dünyaya iyi bir halife yetiştirmektir. Kur'an'ın bizden istediği odur. Allah'ın bizden istediği odur. Ben çocuğuma örnek olarak dış dünyanın bütün olumsuzluklarının farkında ve onlara karşı önlemler alarak gayret etmediğimde Allah'ım evladımı salihlerden eyle, saliha kullarından eyle dediğimde o dua yerine oturmamış bir dua oluyor. Çünkü ben bana düşeni gerçekleştirmiş olmuyorum. Bir yandan gayret ederken edilen dua, ben hep annelere özellikle o örneği veriyorum ama Hazreti Hacer sadece annelerin örneği değildir. Tüm Huccac onun adımlarını takip ettiğine göre tüm mümin erkekler için de Hazreti Hacer doğru bir örnektir. Hazreti Hacer zemzem arayışındayken, evladını kurtarma gayretindeyken Sümeyra Hanım oturarak dua etmedi Allah'a. Safa ve Merve tepeleri arasında Bakın bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil. Defalarca koşarken o yardım nidasında bulundu. Bir başka ayet, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahseden ayet-i kerimede işte bu İsrailoğullarıyla birlikte Kızıldeniz'in tam önüne gelir Hazreti Musa. Şuara suresinde ve başka surelerde de biliyorsunuz böyle parça parça anlatır o hadise. Onun tefsirinde Fahrettin Razi'nin çok güzel bir yorumu var. Hazreti Musa Aleyhisselam bir yanda Kızıldeniz, bir yanda İsrailoğulları ve arkada Firavun'un askerleri. Firavun'u ve askerleri çok böyle sıkıştığı bir nokta var. Ayet-i kerimede dua eder. Bakın Rabbena diye başlamayan bir duadır. Bizi dinleyenleri de bugünün hediyesi bu dua olsun. Ayette der ki inne ma'ye rabbi seyhtin. Ya Rabbi bana yol açacak olan sensin. Muhakkak sensin. Ayet-i kerimede hemen bu ayetin devamında Allah-u Teala buyurur ki biz Musa'ya vahyettik. Elindeki asa ile denize dokun. Ve asa ile denize dokunduktan sonra o bildiğimiz mucize gerçekleşir. Hazreti Musa ve inananlar kurtulur. Fahrettin Razi eserinde diyor ki burada asada bir keramet yoktur. Yani asa daha evvel başka ayetlerde hatta geçer. Bu asa elindeki asa nedir diye sorar Yüce Allah Hazreti Musa kuluna. Ve o da der ki ben bununla koyunlarımı güderim, yaprakları dökerim, ona dayanırım. Bu tarz işler için kullanıyorum. Yani Allah-u Teala o asanın sıradan bir odun parçası olduğunu bize önce bir öğretir. Ve der ki Fahrettin Razi Allah-u Teala duasından sonra Hazreti Musa'nın hemen vahyedebilirdi, hemen o mucizeyi gerçekleştirebilirdi ama hayır. Ondan bir eylemde bulunmasını istemiştir. Eylem asa ile Kızıldeniz'e dokunmaktır. Yani bir eylem gerekir. O duanın harekete geçirici bir boyut kazanabilmesi için. O yüzden eylem içermeyen tembellik ya da gayretsizliğimizin neticesi olan bir dua ya da buna sığınan bir dua doğru bir dua değildir. Bunu da söylemek önemli çünkü biz duayı böyle algıladığımızda bizi pasif bir hale sokuyor. Oysa Müslümanın duası hakikaten Hazreti Hacer gibi koşarken yapılan dua olmalıdır. Müslümanın duası Hazreti Musa'nınki gibi elinde asa ile o duadan sonra Kızıldeniz'e dokunabilme iradesini göstermelidir. Yani bir eylem, bir gayret, bir cehd içermelidir. Zaten öyle bir cehd içerdiğinde de Allah o çalıştığının karşılığını kuluna ummadığı şekilde, ummadığı düzeyde ve ummadığı zamanda hakikaten de vermektedir.
Evet hocam, çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Biz şu iki nokta, iki vurgu çok önemliydi bence. Yani duadaki yanlışlarımız neydi derken dediniz ki önce birinci olarak biz sanki bunu efendim bir bozuk para makinesi sanki bir otomata atılan bir makineyi zihnimizde canlandırdık. Aslında mekanik bir algı söz konusu sanki biraz burada. Hani dua ettik o zaman bir tılsım olsun, bir sihir gerçekleşsin ve isteğimiz hemencecik oluversin. Sanki bir mucize bekler gibi bir haldeyiz. Halbuki ikinci örneğinizde Hazreti Musa'nın mucizesinde dahi dediniz ki bu da aslında ikinci yanlışımıza vurgu yapıyor. Eylem olmadan yani sadece söze dayanarak yaptığımız duanın aslında eksik bir dua olduğunu anlıyorum sözlerinizden. Ve hani bu Hazreti Hacer örneğinde de gördüğümüz gibi aslında biz elimizden geleni yapacağız. Ve belki takatimizin bittiği noktada Rabbim bize inşallah yardımını indirecektir diye umuyoruz. Konuşmanızın başında da hocam dediniz ki bana bu tez konusunu çalışmamda sebep olan kişi sohbet verdiğim bir grupta bir bayanın dua kaderi değiştirir mi sorusuydu. Tabii biz de dedik ki o zaman bunu biz de soralım hocam. Dua kaderi değiştirir mi? Madem bunun üzerine bir doktora tezi yazdınız buna vesile oldu. Bu tezin sonucunda neye ulaştık hocam?
Şimdi tabii sonuçları her zaman kolay yoldan ulaşma arzusu hepimizde var.
Var değil mi?
O yüzden tabii hani bütün bir sistem var burada. Ama yine de ben dinleyenlerimiz için birkaç noktayı söylemek istiyorum elbette. Şimdi kaderi Allah-u Teala'nın bu kainattaki değişmez ölçüsü olarak kabul ettiğimizde, bunu o şekilde gördüğümüzde, anladığımızda, sünnetullah ve adetullah kavramları da bunun içerisinde. Allah'ın çünkü kainatta hem fizik alemde hem de insan ilişkilerinde toplumsal anlamda koyduğu kanunlar var. Bu kanunları kendisi de değiştirmeyeceğini bize taahhüt ediyor. Yani öyle bir yaradanımız var ki hakikaten ben özellikle gençlerimizin, Rabbimizin bu yönünü bilmelerini çok arzu ediyorum. Onu doğru şekilde tanımalarını çok istiyorum gençlerimizin ve çocuklarımızın. Çünkü onu o kadar yanlış tanıdıklarında o kadar uzak bir noktaya savrulabiliyorlar ki. Öyle bir Rab düşünün ki, öyle bir Allah düşünün ki o inandığımız Rabbimiz kendisi dahi kendi koyduğu kanunları ihlal etmiyor. Keyfi davranmıyor. Onun bütün emirlerinde, onun bütün müdahalelerinde bu kainata hep bir kanunluk, hep bir düzen, hep bir intizam var. Ona hamdolsun, bu muazzam bir şey. Yani böyle bir Rabbimiz olduğu için ve onunla böyle bir bağ kurabildiğimiz için hakikaten çok şükretmek ve o bağı böyle çiçek bakar gibi bakmak lazım. O bağı çok korumak lazım. O yüzden benim söylediğim şey var, Allah'la bağınızı o kadar güzel koruyun ve o kadar ona özen gösterin ki hiç kimsenin sözü, hiç kimsenin davranışı Allah'la aranızdaki o bağın zedelenmesine fırsat vermesin. Buna imkan vermeyin, fırsat tanımayın. Şimdi Allah-u Teala'nın kanunu olan kader dediğimizde, ölçüsü olan kader dediğimizde evet bunu biz duamıza değiştiremeyiz. Yani ben günlerce, gecelerce güneş doğudan doğmasın da batıdan doğsun diye dua edersem bu duanın bir anlamı yoktur. Çünkü bu Allah'ın kanununa aykırıdır. Allah'ım ben ölümsüzlük istiyorum diye dua edersem, sevdiklerim hiç ölmesin, onları hiç ahirete uğurlamayayım diye dua edersem bu duanın da bir anlamı yoktur. Çünkü bu da Allah'ın kaderine aykırıdır. Allah'ın kaderine aykırı olarak çalışmadan, gayret etmeden her şeyin en güzeline sahip olayım demem de makul değildir. Çünkü bu da Allah'ın kaderine aykırıdır. Şimdi bu anlamda Allah'ın ölçüsünü, kainatta koyduğu o kader ölçüsünü iyi anlamamız lazım. Bu bir. Ancak biz bu soruyu soran hanımefendinin Rabbim inşallah dertlerini bertaraf eylemiştir. Huzura ve sükûne kavuşmuştur. Onun gibi dertli olan dostlarımız, bizi dinleyenleri de dua edelim. Duayı konuştuğumuz bu günde. Hakikaten bizim bu soruyu sorarken ya da bu soruyla karşı karşıya geldiğimizde kastettiğimiz Allah'ın bu ölçüleri değil ama. Yani neler? İşte hocam ben dua ettim. Evladım hayırlı salihlerden, salih haklılarından Rabbimin olacak mı? Allah'ım ben dua ettim. Çocuklarıma güzel yuvalar, güzel evlilikler yapacak, yaptıracak, onlara güzel yuvalar kurmalarına imkan bulacağım mı? Allah'ım ben dua ettim. Evimde eşimle muhabbetim artacak mı? Ya da evimde huzur ve sükun galip gelecek mi, galibe çalacak mı? Genellikle bizim sorarken ki kastımız bu ikincisi oluyor. Evet. İşte o noktada da diyorum ki ben, bunlar Yüce Allah'ın bize öğrettiği dualardır Sümeyra Hanım. Eğer Rabbim bunları kabul edecek olmasaydı bize bu duaları öğretir miydi? Yani evlat isteyen Hazreti İbrahim'in, eşi Sare'nin evlat haberiyle nasıl sevindiğini bize Kur'an'da anlatır mıydı? Ya da yalnız kalmaktan çok korkan Zekeriya Aleyhisselam'ın La tezerni ferden ve ente hayrul varisin, Allah'ım beni yalnız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın duasını bize öğretir miydi? Rabbim bu duaları bize, bakın çok ilginç, yani detaylı şekilde üstüne üstlük, detaylı detaylı. Üstelik peygamberlerinin hayatından örneklerle ve bu duaların hemen arkasından da Allah onun duasına icabet etti kelimesiyle. Yani o duanın ne şekilde neticelendiğini de bize aktaracak şekilde öğretiyor. Rabbim şayet bu duaları kabul etmeyecek olsaydı bize böyle dua et der miydi? Bize bu duaları öğretir miydi? O yüzden ben diyorum ki Kur'an'da dua edilen tüm konular demek ki Allah katında değişebilir. Yani bizim dua ile değiştirebileceğimiz konulardır. O yüzden dua ayetleri bizim için çok önemli. Hatta ben peygamber dualarını tabiri caizse test edilmiş ve kabul edilmiş dua örnekleri olarak koyuyorum. Çünkü Allah-u Teala hep anlatıyor hemen akabinde. O duanın arkasından işte hikmet isteyen, ilim isteyen peygamberine hikmeti verdiğini söylüyor. Evlat isteyene evladı verdiğini söylüyor. Eş isteyene eş verdiğini söylüyor. Yani huzur isteyene huzur verdiğini, sağlık isteyene sağlık verdiğini. Demek ki Rabbim burada bize bir şeyi öğretmeye çalışıyor. Bir tutumu, bir yaklaşımı öğretmeye çalışıyor ve diğer yandan da Hani dedik ya kalbin Allah'la konuşması. Bu kalpler Allah'la nasıl konuşur onun usulünü de bize öğretiyor. Yani o usulü de, çünkü ayete göre şah damarından daha yakın olan bir Rab. Şah damarından daha yakın. Yine bir başka ayete göre kişinin kalbiyle birebir olan bir Allah. Yani kalbiyle diyor arasına kişinin Allah'tan başkası giremez. Böyle bir yakın ilişki var. O yüzden bizim Rabbimiz deistlerin tanrısı gibi çok uzaklarda, kainattan habersiz, müdahale gücü olmayan bir Rab değil. Kullu yevmin huve fî şen. Her an yeni bir işte ve her an benimle diyalogda, bizimle diyalogda. Ama ne zaman? Onun çağrısına icabet ettiğimizde ya da ona biz çağrıda bulunduğumuzda. O yüzden o konuşma halini ben çok önemsiyorum Allah'la. O yüzden Rabbim işte onunla nasıl konuşacağımızı da bize Kur'an'da öğretiyor. Dualar onları öğreten usullerdir bize. Hani üslubumuzu, bazı konularda cesaretimizi artıran, ümidimizi artıran. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın Allah'tan güzelce sabır isterim, ben üzüntümü ve sıkıntımı ona arz ederim ifadesi. Evet, bir ebeveyn için gerçekten insanın ümidini ve cesaretini artıran bir ifadedir. İşte bunları Rabbim bize öğretiyor, bizi cesaretlendiriyor. Bir de onunla ne kadar yakın olabileceğimizi bize hatırlatıyor Sümeyra Hanım. Bazen unutuyoruz o yakınlığı, biliyor musunuz? Yani bazen gerçekten o günlük hayatın telaşları içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'la ne kadar yakın olduğumuzu unutuyoruz. O çok ötelerde, çok uzakta gibi geliyor. İşte dua onun çok ötelerde, uzakta olmadığını, şah damarımızdan daha yakın olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatan bir sürece dönüşüyor. O yüzden dua Allah'la olan irtibatımızı da güçlendiren, onunla olan ilişkimizi de güçlendiren önemli bir aslında güç kaynağı bizde, müminler için, biz inananlar için.
Evet hocam, o kadar tatlı tatlı anlattınız ki gerçekten bu tasavvur, bu Allah tasavvuru gerçekten dinlerken dahi bence içimizi ferahlatan, içimizi huzur veren ifadeler kullandınız gerçekten. Tabii sorum hani kaderi değiştirir mi derken iki açıdan ele aldınız. Hani özetlemek gerekirse bir Allah'ın ölçüsü olan kader dediğimiz, işte eğer şuna dua ediyorsak dedik, güneş batıdan doğsun dersek, hiç ölmeyeyim dersek, işte çalışmadan bir varlık sahibi olayım dersek, evet bu noktada dua kaderi değiştirmez diyoruz. Çünkü bu Allah'ın ölçüsü. Aslında bu noktada kaderi değiştirmemesi de kulun faydasına. Yani güneşin hani batıdan doğması ya da hiç ölmemek demek aslında insanın kendine yaptığı çok büyük bir zulüm. Allah bizi bu zulümden korumak için bu koymuş olduğu sünnetullahı değiştirmiyor. Diğer taraftan tabii ki bizim normal yapmış olduğumuz dua, işte evladımız salihlerden olsun, işte güzel yuvalar kuralım gibi dualar için dedik ki Allah bu duaları şey yapıyor, ne denir? Örneklerle, Kur'an-ı Kerim'den örneklerle de hem detaylı şekilde anlatıyor, hem peygamber örnekleriyle de bunları destekliyor. Ve bu noktada evet duamızın kaderi değiştirebildiğini söyleyebiliyoruz. Peki bir de şöyle bir algımız var hocam. Şundan bahsetmek istiyorum. Duanın kabulü noktasında Allah'ın duaya icabet etmesi, yani mucip ismi, mucip esması ne demektir hocam? Ne anlama gelir aslında?
Evet, gerçekten burada tabii dua ile ilgili bir diğer zayıf noktamız, zaaf noktamız. Çünkü hani o Rabbimizi ben anlatırken şimdi aslında o bize kendini daha da güzel anlatıyor. Yani bu duygular hani onun anlattıklarından mülhem, işte bizde kalanlar hani benim gönlümde, sizin gönlünüzde. Ama o çok daha fazlası ve çok daha yakın bir ilişkiyi vaat ediyor bize aslında. Ve tam dua ile yakınlaştığımız noktada aslında yeni bir nefsi sınanmayla karşılaşıyoruz. Çünkü dua hani o Allah'tan bir şey isteme hali. İki şey üzere olmalı. Hep hani bunu söyleriz. Ayetler de bize bunu söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de bu noktada var işaretler. Ümitle korku arasında. Yani %100 bir evet tamam dediğim gibi bir işte otomata atılan para gibi otomatik bir süreç değil. Çünkü karşımızda ki irade, kendisinden talepte bulunduğumuz irade mutlak. İrade sahibi ve mutlak kudret sahibi olan Yüce Allah. Doğal olarak burada %100 bir dileğimizin olması şeklinde bir icabeti aslında Kur'an bize anlatmıyor. Yani biz Allah-u Teala'nın mucib ismini Bakara suresinde dua ile ilgili olan ayet-i kerime de o icabet kısmında görüyoruz. Ayet-i kerime diyor, Yüce Allah buyuruyor ki, ey Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiklerinde onların duasına icabet eder. Şimdi buradaki icabet etmeyi, Arapçada aslında cevap vermeyi biz evet demek olarak algıladık. Yani Allah'ın icabeti evet demektir gibi algıladık. Ama Allah'ın cevabı, icabeti, yani icabet cevabı her zaman evet olmayabilir Sümeyra Hanım. Yani biz kullar için bakış açısı evet o zaviyeden, ama Allah'ın icabeti öyle değil. Çünkü biz yine şunu biliyoruz. Allah'ın cevap vermesi bir meseleye, bizim hayrımıza eğer olacak olması söz konusu ise, o bilgi de bizim elimizde değil. Yani ben bir şey olsun istiyorum ama o olsun dediğim hadisenin benim %100 hayrıma olup olmadığını bilme imkanım yok. Çünkü ben bu anın kriterlerine, şu anın bilgisine dayanarak bu durumun benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın bilgisi, kudreti, gücü söz konusu olduğunda benim için en iyiyi bilmek ancak onun için söz konusu. Ben kul olarak bazen bunu kendi hayatımızda deneyimliyoruz da, tecrübe de ediyoruz. Yani bugün bir şeyin benim için çok hayırlı olduğunu düşünüyorum ama ertesi gün, hatta sabah olduğunda iyi ki de olmamış dediğimiz hadiseler var. Öyle değil mi hepimizin hayatında? Yani bir de düşünün ki uzun vadede pek çok iyi bildiğimizi kötü, kötü bildiğimizi de iyi görebiliriz. Yani şer bildiklerimiz hayır, hayır bildiklerimiz de şer olabilir. O yüzden Allah'ın icabetini evet demek olarak anlamak yanlıştır. Mucip ismi Allah'ın bizim her dediğimizi onaylama makamı olduğu anlamına gelmez. Zaten Rab dediğimizde, Allah dediğimizde, Yaradan dediğimizde onun isminin anlamına terstir böyle bir bakış açısı. Her dediğimizi onaylama merciği olsaydı, o zaman bizim ona bir şey danışmamız ya da ondan bir şey istememiz söz konusu olmazdı. O yüzden mucib ismini Allah'ın böyle algılamak lazım. Cevap veren olarak algılamak lazım. Ayette de Rabbim aslında şunu vurguluyor. Öyle anlıyorum. Biz ona seslendiğimizde, biz onu bir meseleyle alakalı davet ettiğimizde Rabbim diyor ki, ben sizin çağrınızı görmezden gelmem. Duymazdan gelmem. Sizi ihmal etmem. Fark etmemezlik yapmam. Hani öyledir ya, işte üst makam olduğunda işte çocuk annesinden bir şey ister, bir süre sonra anne çocuğu duymazdan gelebilir. Baba işte çocuğun isteğini kulak ardı atabilir. Yani teşbihte hata olmaz. Üst makamdan bir şey istediğinizde böyle olabilir. Ama Allah'la ilişkimiz öyle bir ilişki ki, Rabbimiz bize diyor ki, ben sizin Rabbinizim ve öyle bir Rabbinizim ki, ben benden bir şey istediğinizde bunu duymazdan, görmezden gelmem. Ancak benim duymam, görmem, ona cevap vermem, siz kulların anlama kapasitesiyle de her zaman örtüşmeyebilir. Yani ben Allah'tan bir şey istediğimde evet, evet, evet demesini bekliyorum. Ama aslında olan Allah-u Teala'nın beni duymuş olması, benim meselemi gündemine almış olması. Ki bazen biliyor musunuz Sümeyra Hanım, Allah-u Teala'nın sizin meselenizi gündemine alması aslında bazen beklemediğiniz sonuçlarda doğurabilir. O yüzden orada tam bir teslimiyet içinde olunmalıdır. Zaten duada bu noktada teslimiyetin en üst halidir. Hani teslimiyetin şahikasıdır desek yeridir. Çünkü öyle bir haldesiniz ki yapmanız gereken her şeyi yaptınız ve çalacak başka bir kapınız yok. Ve siz biliyorsunuz ki o öyle bir kapı ki, o kapıyı çalıp da geri dönen yok. O kapı mutlaka açılacak. Ama size ne verilecek bilmiyorsunuz, ama o kapı açılacak, bu öyle bir kapı. Öyle muazzam bir kudret kapısı ve siz o kapıyı çalıyorsunuz. Orada gerçekten o kapının verecek olduğuna teslim olmanız lazım öncesinde. O yüzden ben teslimiyet peygamberi derim Hazreti İbrahim için. Ayette Allah'ın ona o emri vardır ya, eslim, teslim ol. Teslim. Ve onun cevabı bence bir dua cümlesidir. Rabbena diye başlamayan dualardan biridir. Ve eslemtu li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum der Hazreti İbrahim. O yüzden dua böyle bir teslimiyet içermelidir. Çünkü biz biliyoruz ki o kapı çalındığında mutlaka açılacaktır. Ama açıldığında bize verilecek olan bizim dilekçesini yazdığımız şey olmayabilir. Çünkü o kapının sahibi her şeyi her yönüyle en doğru şekilde bilendir. O yüzden o ümit hali ve teslimiyet hali duanın olmazsa olmazıdır. Allah'ın mucib ismine de böyle bakmak lazım. Ama yine de hocam biz mucib ismiyle istemeyelim mi? Ben hani samimi bir itirafta bulunayım. Esma-ül Hüsna ile duayı çok önemsiyorum. Çünkü Kur'an biliyorsunuz bize onu söylüyor Allah-u Teala. En güzel isimler Allah'ındır. Onu o isimlerle dua edin. Özellikle mucib ismini de duamın böyle kabul olmasını çok arzu ettiğimde Allah'ın zikrettiğim isimlerinden biridir. Hani anlamının bir cevap verme olduğunu bildiğim halde. O yüzden elbette yine bu isimle de Rabbimize nida etmekte, ona niyaz etmekte, ona dua etmekte, sena etmekte hiçbir mahsur yok. Ama zihnimin arka planında da olacak ki bu icabet evet anlamına gelmemektedir. Aslında zaten kul olarak biz de bilmediğimizi kabul ettiğimizde onun vereceği hayra, hani Hazreti Musa'nın duası vardır ya, Allah'ım bana indireceğin hayra muhtacım diyor. Yani biz de onun bize lütfedeceklerine muhtacız. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kafamızda bazen A yolu oluyor, bazen B yolu oluyor ama aslında belki C yolu bizim için çok daha hayırlı. Bunu bilmiyoruz. O yüzden o teslimiyeti de göstermek. Yani Rabbimin benim için en iyisini bildiği ve en iyisini vereceğine dair o teslimiyeti de göstermek icabeti anlamak bakımından daha doğru olur kanaatindeyim.
Evet hocam, çok güzel bir şekilde gerçekten dua ve teslimiyet bağına da vurgu yaptınız. Ve konuşmanın sırasında geçen bir ayet vardı işte, eğer kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Burada da Fahrettin Razi'nin bir yorumu var. Bu benim çok dikkatimi çeker ve bu yorumu okuduğum zaman gerçekten sarsılmıştım. Burada aslında ayet şöyle başlıyor. Eğer kullarım sana beni sorarlarsa, yani Peygamber Efendimiz'e hitap ederek başlıyor. Eğer kullarım sorarlarsa diyor. Ama cevabı verirken diyor ki, sen de onlara şöyle şöyle söyle demiyor peygamberimize. Direkt kendisi kuluna cevap veriyor. Diyor ki şüphesiz ki ben onlara çok yakın. Yani duada aslında böyle bir kul ve Allah arasındaki nasıl söyleyeyim, özel bir bağ söz konusu.
Aracısız.
Evet.
Direkt ve çok yakın bir bağ.
Evet, gerçekten bu çok özel. Dua yani gerçekten kulun Allah'a samimiyetle isteklerini söyleyebilmesi. Ve Allah'ın da kulu için hayır olarak gördüğü ne varsa onu vermesi ve kulun da buna teslim olması, buna rıza göstermesi. Yani karşılıklı rızaya dayalı bir kul-yaradan ilişkisi. Tabii böyle programımız çok güzel akıcı bir şekilde devam ediyor hocam. Fakat sonuna doğru böyle yaklaştık. Ben sizden son sözleriniz varsa, eklemek istedikleriniz varsa, şu kısmı söyleyecektim ama kaçırdım dediğiniz bir nokta varsa sizden öyle bir son sözlerinizi almak isterim.
Teşekkür ederim. Şöyle Sümeyra Hanım, duayı böyle bu kadar konuştuktan sonra aslında normalde konuşmamın içerisinde gayri ihtiyari dua cümleleri çok serdederim. Çünkü saatine denk geleceğine çok inanırım. Samimiyetle konuşanları ve dinleyenlerin de o anlamda aminle çok ehemmiyet veririm. O yüzden son sözüm dilerseniz yine dualar, dua olsun. Hani dua üzerine konuşup bir duayla tamamlamış olalım. Rabbim hem bizleri dinleyenleri hem bizleri Rabbi ile onunla yakın, samimi, ihlasa dayanan, aracısız bağlar kuranlardan eylesin. Yetiştirdiğimiz evlatlarımızı, gençlerimizi de Rablerini doğru tanıyan, hakkıyla tanıyan ve onunla yakın ilişkiler kuran salih ve saliha kullarından eylesin. Rabbim hayır olan, bizlerin hayrına olacak dualarımızı kabul eylesin. Ayaklarımızı hakikat üzere, İman üzere sabit eylesin. Bizleri ilimle ve güzel ahlakla mücehhez eylesin. Dinleyenlerimiz de Allah'a emanet olsunlar.
Allah razı olsun hocam. Bütün dualarınıza amin diyoruz. Evet, bugün Fatma hocam duanın kaderle olan bağını nasıl sağlıklı şekilde kurmamız gerektiğini anlattınız. Bu özel sohbet için size dinleyicilerimiz adına da teşekkürlerimizi sunalım inşallah. Allah'la kulun arasında oluşan son derece özel bir bağ olan duaya yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini sizlerden dinledik. Allah razı olsun. İnşallah. Bizlere düşen tabii dinlediklerimizi hayatımıza tatbik edebilmek. İşin zorlu kısmı belki bu noktada. Rabbim bu noktada inşallah zorluklarımızı kolaylaştırsın diyelim. Yanlışlarımızı ıslah etsin diyelim. Ve inşallah bir sonraki programda bir araya gelmek duasıyla tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.